Ayrım 12.
Okura sen ilk kez bir kitapçı dükkanında göründün. Biçim alıp kendini rafların oluşturduğu duvardan ayırdın. Sanki kitapların niceliği genç bir bayan okurun varlığını gerekli kılıyordu. İçinde bir şeyler okuduğun yer olarak evin bize hayatında kitapların tuttuğu yeri söyleyebilir. Acaba onlar senin için dış dünyayı uzakta tutmaya yarayan bir savunma aracı, bir uyuşturucunun etkisine kendini bırakır gibi içine daldığın bir düş mü? Yoksa dış dünyayı uzattığın birer köprü mü? Seni bunca ilgilendiren, o yüzden de kitaplar aracılığıyla çoğaltmak, boyutlarını genişletmek istediğin dış dünyaya. Bunu anlamak için atılacak ilk adımı mutfağı yoklamak olduğunu biliyor bizim okur. Mutfak bir evin seninle ilgili en çok şey söyleyecek olan yeridir. Yemek pişiriyor musun, pişirmiyor musun? Buna evet denebilir. Her gün değilse bile hiç olmazsa az çok düzenlice. Yalnız kendin için mi yoksa başkaları için de mi? Çoğunlukla yalnızca kendin için ama özenle. Sanki başkalarına da pişiriyormuşsun gibi. Bazen de başkalarına ama kendini sıkmadan sanki yalnızca kendine pişiriyormuşsun gibi. Amacın gerekli en azla yetinmek mi yoksa iyi yemek yemek mi? Satın aldığın şeyler, aletlerin özenli ve özgün tarifeler düşündürüyor insana. Hiç değilse buna niyetlendiğini, boğazına düşkün olman gerekmez ama iki yumurta kırıp yemek düşüncesi belki de senin moralini bozar. Ocağın başında beklemek senin için zahmetli bir gereklilik mi yoksa aynı zamanda bir zevk mi? O küçücük mutfak öyle bir donatılmış, düzenlenmiş ki orada kolayca fazla çaba harcamadan hareket edebilir, hem çok vakit harcamamaya çalışabilir hem de isteksizlik duymadan kalabilirsin. Elektrikli aletler yerli yerinde. Özel bir tapınç konusu yapılmaksızın erdemleri anımsanması gereken hayvanlar. Avadanlıkların arasında belli bir estetik eğilim göze çarpıyor. Bir tanesinin yeterli olacağı yerde boyları gittikçe küçülen yarım daire biçimli duvarda asılı satır takımı. Ama genellikle süs ögesinden şeyler aynı zamanda işe yarar nesnelerdi. Güzellikleri için konmuş bir ikisi dışında. Yiyecekler bize seninle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Kokulu bitki türleri, kimileri doğal olarak sürekli kullanılanlar, kimileri ise takım tamamlansın diye orada bulunanlar. Aynı şey hardallar için de özellikle söylenebilir. Özellikle kolay ulaşılabilecek bir yere asılmış sarımsak dizileri, özensiz ve genel olmayan yiyeceklerle ilişkiyi gösteriyor. Buzdolabına şöyle bir göz atmak da değerli verilerin toplanmasına olanak sağlıyor. Yumurta gözünde yalnızca bir tek yumurta kalmış, limon gözünde yalnızca yarım bir limon var, o da yarı kurumuş. Bir başka deyişle temel yiyeceklerde belli bir safsaklama söz konusu. Öte yandan kestane püresi, siyah zeytin, küçük bir kavanoz teke sakalı. Öyle anlaşılıyor ki alışveriş yaparken raflardaki yiyeceklerin ayartıcılığına kapılıyor. Evdeki eksikleri dikkate almıyorsun. Mutfağınla ilgili gözlemler bu yüzden senin için dışa dönük, berrak kafalı, nefsine düşkün ve yöntemli bir kadın imgesi çizebilir. Kılgısal duyunu düş gücünün hizmetine veriyorsun. Bir adam salt senin mutfağını görerek sana aşık olabilir mi? Kim bilir? Belki de bu okur olur. O buna zaten hazırdı. Anahtarlarını eline verdiğin kişi evi incelemeyi sürdürüyor. Çevrene yığdığın sayısız şeyler var. Yelpazeler, posta kartları, koku şişeleri, duvarlara asılmış gerdanlıklar. Ama daha yakından bakınca her nesnenin özel, nedense beklenmedik bir şey olduğu anlaşılıyor. Senin nesnelerle olan ilişkin seçmeci, kişisel. Ancak kendinin olduğunu hissettiğin şeyler senin olur. Şeylerin fizikselliğiyle ilgilidir bu. Onları görmenin, onlara dokunmanın yerini alan düşünsel ya da coşkusal bir düşünceyle değil. Nesneler bir kez sana eklendikten, sana ait olma damgasını yedikten sonra rastgele orada bulunuyormuş gibi görünmezler. Bir söylemin parçaları olarak anlam kazanırlar. İşaretler ve simgelerden örülü bir bellek gibi. Sahiplenici biri misin? Belki bunu söylemeye yetecek kadar kanıt yok. Şimdilik kendine karşı sahiplenici olduğun söylenebilir. Senden bir şeyler, seninle birlikte yitip gitmesinden korktuğun bir şeyler taşıyan işaretlere bağlılık duyduğun. Duvarın bir köşesinde hepsi yakın yakın asılmış bir takım çerçeveli fotoğraflar var. Kimin fotoğrafları? Seni çeşitli yaşlarda çekilmiş fotoğrafların, daha başka pek çok insanın, erkek kadın ayrıca bir aile albümünden çıkarmışa benzeyen eski fotoğraflar. Ama hepsi birlikte belli insanları anımsatmaktan çok varoluş katmanlarının parçalarının bir düzenlemesini oluşturmak işlevini yerine getiriyorlar. Çerçevelerin hepsi değişik. 19. yüzyıl Art Nouveau. Çiçek biçimliler, gümüş, bakır, mine, kaplumbağa kabuğu, deri, tahta oyma çerçeveler. Gerçek yaşamın söz konusu parçalarının değerini arttırma düşüncesini yansıtıyor olabilirler ama aynı zamanda bir çerçeve derlemesi de olabilirler ve fotoğraflar salt içleri boş kalmasın diye konmuş olabilir. Gerçekten de kimi çerçevelerin içinde gazeteden kesilmiş resimler, birinde eski yazıları okunmayan bir mektup sayfası, biri boş. Duvarın geri kalan bölümüne hiçbir şey asılmamış, ne de duvara dayalı bir eşya var. Bütün ev aşağı yukarı böyle. Bir yanda çıplak duvarlar, öte yanda dopdolu duvarlar. Sanki işaretleri içinde yeniden huzur ve tazelik bulunacak boşlukla sarılı bir çeşit yazının içinde toplamak gereksiniminden kaynaklanıyormuş gibi. Eşyaların ve üzerlerindeki nesnelerin düzenlenişinde de en küçük bir simetri yok. Kurmak istediğin düzeni, elindeki uzam sınırlıdır, ancak onu kullanırken daha geniş görünmesini sağlamak için belli bir özen gösterirsin. Bir şemayı uygulayarak değil, orada bulunan şeyler arasında bir uyum yaratarak elde etmek istiyorsun. Kısacası düzenli misin, değil misin? Evin sorulara hemen bir evet ya da hayır karşılığını vermiyor. Kuşkusuz sende bir düzen düşüncesi var, hatta titizlik derecesinde, ama bu yöntemli bir uygulama ile eyleme geçirilmiş değil. Şurası açık ki evle ilişkin kesintili, gündelik yaşamının güçlüklerini, ruh durumunun iniş çıkışlarını izliyor. Çöküntülü bir yaratılışın mı var, yoksa neşeli mi? Ev kendi öngörüsüyle senin neşeli anlarından yararlanarak çöküntü anlarında seni barındırmaya kendini hazırlamış. Gerçekten konuk sever misin, yoksa tanıdığın kişilerin evine girmesine izin vermen bir kayıtsızlık belirtisi mi? Okur sana ayrıldığı belli olan yerlere el uzatmadan oturup okuyabileceği rahat bir köşe arıyor. Bir konuğun senin kurallarına uyduğu sürece evinde çok rahat edebileceği düşüncesi doğmakta kafasında. Başka? Saksıdaki çiçekler birkaç gündür sulanmamışa benziyor, ama belki de sen fazla özen istemeyenlerini seçtin özellikle. Bunun dışında bu odalarda kedi, köpek ya da kuş izine rastlanmıyor. Sorumluluklarını arttırmamaya çalışan bir kadınsın. Bu da ya bir bencillik belirtisidir, ya da daha başka, daha az dışsal kaygılarla doluluğun. Seni başkalarıyla ilgilenmeye, onların öykülerinde, hayatta, kitaplarda yer almaya sürükleyen doğal itkilerin yerine simgesellerini koyma gereksinimi duymamanın belirtisi de olabileceği gibi. Kitaplarına bakalım bir. İlk göze çarpan şey, hiç değilse en belli başlılarına bakınca, senin için kitaplar anlık okumaya yarıyor. Bir inceleme, başvuru aracı değiller ya da belli bir sıraya göre düzenlenmiş bir kitaplığın parçaları. Belki zaman zaman raflarına bir düzen görüntüsü vermeye çalıştın, ama her sınıflandırma girişimin alıp getirdiğin birbiriyle bağdaşmaz şeylerle bozuldu. Ciltler yan yana dizilirken en uzununun ya da en kısasının boyutları dışında buraya getiriliş tarihlerinin sırasına uyulmuş. Her neyse, her zaman hangisini istesen bulabilirsin. Sayıların az olmasının da rolü var bunda. Başka evlerde, başka kitaplıklar bırakmış olmalısın hayatının başka evrelerinde. Belki kendini sık sık daha önce okuduğun bir kitabı ararken bulmazsın. Kısacası sen yeniden okuyan bir okura benzemiyorsun. Okuduğun her şeyi çok iyi anımsarsın. Kendinle ilgili olarak ilk ilettiğin şey bu. Belki senin için her kitap belli bir andaki okunuşuyla özdeşleşiyor. Kesin olarak. Belleğinde sakladığın gibi kitapları nesne olarak saklamaktan hoşlanıyorsun. Onları yanında tutmakta. Kitapların arasında bir kitaplık oluşturmayan bu çorbanın içinde gene de ölü, derin uykuya dalmış bir bölüm ayrımsanıyor. Bir kıyıya atılmış ciltlerin, okunmuş ve bir daha da okunması çok kuşkulu kitapların ya da şimdiye kadar okunmamış, şimdiden sonra da okunmayacak ve tozu alınan kitapların yığıldığı bölüm. Bir de canlı bölüm var. Okumakta olduğun ya da okumayı tasarladığın ya da henüz kopmadığın ya da dokunmaktan, çevrende görmekten hoşlandığın kitaplar. Mutfaktaki yiyeceklerin tersine, burada seninle ilgili en çok şey söyleyen bölüm anlık tüketim için olan bu canlı bölüm. Ortalığa saçılmış bir yığın kitap var. Kimisi açık bırakılmış, kimisinin arasında bir kart konmuş ya da sayfalarının köşesi kıvrılmış. Besbelli birkaç kitabı aynı anda okuma alışkanlığım var. Günün değişik saatlerinde, şu gerçekten küçük evinin değişik köşelerinde okumak için değişik kitaplar seçiyorsun. Yatağının başucu için seçilmişler var. Koltuğun yanında, mutfakta, banyoda yerlerini bulmuş olanlar var. Portrenine eklenecek önemli bir çizgi olabilir şu. Beyninde durdurulup yeniden işletilecek zamanların arasını bölmeni, dikkatini aynı anda birbirine koşut kanallara sırasıyla vermeni olanak tanıyan iç duvarlarım var. Çeşitli hayatları aynı anda bir arada yaşamak istediğini söylemek yeter mi acaba? Ya da onları gerçekten yaşadığını? Bir kişi ve çevre ile birlikte hayatını başka kişi ve yerlerle ilgili hayatından ayırdığını? Her deneyimde ancak bütün hoşnutsuzlukların toplamı içinde denkleşebilecek bir hoşnutsuzluğun bulunduğunu bir olgu olarak kabul ettiğini. Beni iyi dinle okur. Bu kuşku yılan gibi beynine girip kendisini kıskanç bir erkek olduğunu hala anlamayan biri olarak senin kaygını körüklüyor. Aynı anda birkaç kitap birden okuyan Ludmilla, herhangi bir öykünün kendisinde yaratabileceği düş kırıklığına karşı aynı anda başka öyküler de sürdürmek eğiliminde. Kitabın sen okuru unuttuğunu sanma. Öteki okura kaymış olan sen seslenişi herhangi bir cümlede gene sana dönebilir. Sen her zaman olabilecek bir sensin. Kim seni yitirmeye mahkum etmeyi göze alabilir? Benim yitmesi kadar korkunç bir felakettir bu. İkinci şahıs için bir söylemin bir roman olabilmesi iki senin varlığını gerektirir. Dişi ve erkek oğlar. Onlar kalabalığının içinden sıyrılıp sivrilen, ayrı ayrı ve birlikte var olan iki sen. Gene de Ludmilla'nın evindeki kitapların görüntüsü senin kaygını dağıtıyor. Okumak yalnızlıktır. Senin gözünde kabuğunun içindeki istiridye gibi açık duran kitap Ludmilla'ya sübaplık edip onu korur görünüyor. Bir başka, muhtemel hatta varlığı kesin erkeğin gölgesi silinmediyse biri bir kıyıya itildi. İnsan yalnız başına okur, bir başkasının yanında bile. Ama öyleyse sen burada ne arıyorsun? Onun kabuğunun içine girmek mi isterdin? Okuduğu kitabın yapraklarının arasından yılan gibi kıvrılarak? Yoksa bir okur ile bir başka okur arasındaki ilişki, iki ayrı deniz kabuklusunun arasındaki ilişki gibi midir? Başkasına kapalı iki yaşam deneyimi arasında ancak sınırlı bir buluşmayla kurulan bir iletişim mi? Kahvede okuduğun kitap var yanında, ona devam etmek istiyorsun. Böylece bu kitabı Ludmilla'ya verebilir, yabancı bir ses tarafından, mürekkep ve basım aralıklarından oluşan sessiz bir hiç kimse tarafından söylendikleri için ikinizin de malı olabilecek, ikinizin arasında bir dil, bir düzgü oluşturabilecek, birbirinizle işaret alışverişi yaparak birbirinizi tanımanızı sağlayabilecek olan başka kişilerin sözcükleriyle açılmış kanal aracılığıyla onunla yeniden iletişim kurabilirsin. Kilitte bir anahtar dönüyor. Onu şaşırtmak istermiş gibi hiç ses çıkarmadan duruyorsun. Sanki burada bulunuşunun doğal bir şey olduğunu ona ve kendine kanıtlamak istermiş gibi. Ama bu ayak sesleri onunkiler değil. Holde yavaşça bir erkek beliriyor. Perdenin arkasında gölgesini görüyorsun. Deri bir ceket. Burayı tanıyan ama duraksayan bir adım. Bir şey arayan birinin adımı sanki. Onu tanıyorsun. Irnerio. Nasıl bir tutum takınacağına hemen karar vermelisin. Onun buraya kendi evine girer gibi girdiğini görmenin düş kırıklığı kendinin burada yarı saklanmış durumda bulunmanın tedirginliğinden daha güçlü. Hem zaten Ludmilla'nın evinin arkadaşlarına açık olduğunu biliyordun. Anahtar paspasının altında. Buraya girdin gireli nedense hep yüzsüz gölgelere değiyormuşsun gibine geliyordu. Irnerio hiç değilse bilinen bir hayalet. Tıpkı senin gibi. Sen de onun için öylesin. Buradasınız ha? İlkin o seni fark ediyor ama şaşırmıyor. Biraz önce kabul ettirmek istediğim bu doğallık şimdi sana sevinç vermiyor. Ludmilla evde yok diyorsun. Hiç değilse bu bilgiye sahip olma ya da daha doğrusu burada yer kapma konusundaki önceliğini sağlama almak için. Biliyorum diyor kayıtsızca. Sağa sola bakıyor, kitaplara dokunuyor. Bir yardım olabilir mi diye sözü sürdürüyorsun. Sanki onu kışkırtmak istiyorsun. Bir kitap arıyordum da diyor Irnerio. Sizin hiç okumadığınızı sanıyordum diye yanıtlıyorsun. Okumak için değil, yapmak için. Kitaplarla bir şeyler yapıyorum, nesneler yapıyorum. Evet, sanat ürünleri. Yontular, resimler, ne derseniz deyin. Hatta bir sergim bile oldu. Kitapları reçine ile sabitleştiriyorum. Nasıl idiyseler öyle kalıyorlar. Kapalı ya da açık ya da onlara biçim veriyorum, onları oyuyorum, içlerine delikler açıyorum. Kitaplarla çok rahat çalışılıyor, onlarla her şey yapabilirsiniz. Ludmilla bunu onaylıyor mu? Yaptığım şeyleri seviyor, bana öğüt veriyor. Eleştiriciler yaptığım şeyin önemli olduğunu söylüyorlar. Yaptığım işleri bir kitaba koyuyorlar şimdi. Bay Cavedegna ile konuşmaya götürdüler beni. Bütün yapıtlarımın fotoğraflarının yer alacağı bir kitap. Bu kitap basıldığı zaman onu bir başka yapıt için kullanacağım. Pek çok yapıt için. Onları da sonra bir kitap yapacaklar. Böylece sürecek. Yani Ludmilla kitaplarını almana razı oluyor mu demek istiyorum. Çok kitabı var. Bazen bana kendisi verir. Özellikle alıp bir şeyler yapmamı istediklerini. Kendisine gerekmeyen kitapları. Ama her kitap işime yaramıyor. Öyle kitaplar oluyor ki bana hemen kendileri söylüyorlar onlarla ne yapabileceğimi. Kimileri böyle olmuyor. Bazen aklıma bir şey geliyor ama tam istediğim kitabı buluncaya kadar onu gerçekleştiremiyorum. Bir raftaki kitapları karıştırıyor, bir tanesini elinde tartıyor, sırtına kıyılarına bakıyor, bırakıyor. Sevdiğim kitaplar oluyor, dayanamadıklarım oluyor. Bunlar hep karşıma çıkıyor. Bu barbar istilacıyı Ludmila'dan uzak tutacağını umduğun kitapların oluşturduğu büyük duvarın şimdi onun tam bir güvenle parçaladığı bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Acı acı gülüyorsun. Anlaşılan Ludmila'nın kitaplarını ezbere biliyorsunuz. Ah, hep aynı zımbırtı, çoğunlukla. Ama kitapları bir arada görmek hoş bir şey. Kitapları severim. Anlayamadım. Evet, çevremde kitap görmekten hoşlanırım. Burayı onun için seviyorum, Ludmila'nın evini. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Yazılı yapraklar yığını, sık bir ormandaki kalın yaprak tabakası. Hayır, bir kayanın katmanları, arduvaz dilimleri, şist şeritleri gibi bu odayı katlarının arasına sıkıştırıyor. Böylece Ludmilla'yı canlı bir kişi olarak ortaya çıkarması gereken geri planı İrnerio'nun gözleri aracılığıyla görmeye çalışıyorsun. Güvenini kazanabilirsen İrnerio senin merakını körükleyen gizli sana açabilir. Okur olmayan ile öteki okur Ludmilla arasındaki ilişkiyi. Çabuk ona bu konuda bir şey sor, ne olursa olsun. Ama siz, aklına gelen tek soru bu. O okurken siz ne yapıyorsunuz? Onu okurken izlemenin bence bir mahsuru yok, diyor İrnerio. Ayrıca birilerinin kitap okuması gerek, öyle değil mi? Hiç değilse onları ben okumak zorunda kalmayacağım. Ortada pek sevinilecek bir şey yok, okur. Sana açılan giz, ikisinin arasındaki yakınlık, iki hayatsal ritim arasındaki birbirini tamamlayıcı ilişkiden oluşuyor. İrnerio için önemli olan an be an yaşanan hayattır. Onun için sanatın ancak yaşamsal enerjinin harcanması olarak önemi vardır. Kalıcı bir yapıt olarak değil. Ludmilla'nın kitaplarda aradığı yaşam birikimi olarak değil. Ama okumaya gerek duymaksızın enerjinin nasıl biriktiğini de iyi biliyor ve kendi enerjisini hiç değilse bir an için yatırabileceği maddi bir taban olarak Ludmilla'nın kitaplarını kullanıp o enerjiyi yeniden dolaşıma sokması gerektiğine inanıyor. Şu bana uyar, diyor İrnerio ve bir cildi deri ceketin cebine atmak üzere. Yo, bırak onu. O benim okuduğum kitap. Üstelik benim değil. Onu Kavedenya'ya geri vermek zorundayım. Başkasını al. İşte bak şunu al. Hemen hemen aynı. Kırmızı kuşaklı bir kitap aldın. Silas Flaneri'nin en iyi satan son kitabı. Bu zaten benzerliği açıklıyor. Flaneri'nin bütün romanları özel olarak tasarımlanmış bir dizide çıktığına göre. Ama hepsi bu kadar değil. Kılıfın arkasından okunan başlık şu. Birbirine dolaşan çizgilerin. Aynı kitabın iki kopyası bunlar. Bunu beklemiyordum. Aa, bu çok tuhaf gerçekten. Ludmilla da bunun zaten bulunabileceği hiç aklıma gelmezdi. İrnerio ellerini kaldırıyor. Bu Ludmilla'nın değil. Bu zımbırtıyla bir alışverişim olsun istemiyorum. Ortalıkta bunlardan daha başka yok sanıyordum. Neden? Kimin bu? Ne demek istiyorsunuz? İrnerio iki parmağıyla tutarak kitabı alıyor. Küçük bir kapıya doğru yürüyüp kapıyı açarak kitabı içeriye atıyor. Onun arkasından gittin. Küçük karanlık bir sandık odasına başını uzatıyorsun. İçeride bir masa, bir daktilo, band kayıt makinesi, sözlükler, kalın bir dosya. O dosyadan başlık olması gereken sayfayı alıp ışığa tutuyor ve okuyorsun. Hermes Marana'nın çevirisi. Yıldırım çarpmışa dönüyorsun. Marana'nın mektuplarını okurken her köşede Ludmilla'ya rastlar gibi olmuştun. Çünkü onu düşünmeyi bırakamıyorsun. Bunu böyle açıklıyordun. Aşık olduğunu gösteren bir kanıt. Şimdi Ludmilla'nın evinin çevresinde dolanırken Marana'nın izine rastlıyorsun. Senin peşini bırakmayan bir saplantı mı bu? Hayır. Ta başından beri aralarında bir ilişki olduğunu sezinliyordun. Kendinle oynadığın bir çeşit oyun olan kıskançlık şimdi seni amansızca kıskacına aldı. Ve bu yalnızca kıskançlık değil. Kuşku, güvensizlik, hiçbir şeyden, hiç kimseden emin olamamak duygusu. Öteki okur ile birlikte yürüteli beri zihnine özel bir heyecan tohumu ekmiş olan yarıda kesilmiş kitabı arama işi, durmadan artan gizemler, kandırmacalar, kılık değiştirmeler içinde elinden kaçan öteki okuru arayış ile özdeşleşiyor. Ama Marana'nın bununla ne ilgisi var, diye soruyorsun. O burada mı yaşıyor? İrnerio başını hayır anlamında sallıyor. Burada oturmuştu, artık geçti. Bir daha buraya gelmese iyi olur. Ama şimdiye kadar bütün hikayeleri öylesine yalan dolanla dolu ki onunla ilgili söylenen her şey yalan. Hiç değilse bu konuda başarılı oldu. Buraya getirdiği kitaplar tıpkı ötekilere, dışarıdakilere benziyor ama ben onları ta uzaktan hemen görür görmez tanıyorum. Tam artık burada hiçbir şeyin, onun kağıtlarından hiçbir izin kalmadığını düşündüğüm sırada sandık odasının dışında. Ama bakıyorsunuz bir yerden bir şey hop diye karşınıza çıkmış. Bazen bunları kendisinin koyduğundan kuşkulanıyorum. Ortalıkta kimse yokken gelip gizlice o malum pazarlıklarını yaparken. Ne pazarlığı? Bilmem. Ludmila diyor ki her dokunduğu şey yalan değilse bile yalana dönüşüyormuş. Tek bildiğim yapıtlarımı onun kitaplarıyla oluşturursam onların da yalan olacağı. Öteki yaptıklarımla aynıymış gibi görünseler de. Ama Ludmila neden onun şeylerini sandık odasında tutuyor, geri gelmesini mi bekliyor? O buradayken Ludmila mutsuzdu. Artık kitap okumuyordu. Sonra kaçıp gitti. İlk giden Ludmila oldu. Ardından Maran'a gitti. Gölge kalkıyor. Yeniden soluk alabiliyorsun. Geçmiş kapandı. Ya gene gelirse? Ludmila gene kaçar. Nereye? İsviçre'ye. Bilmem. İsviçre'de başka bir erkek mi var? Birden hiç düşünmeden teleskoplu yazar geldi aklına. Bir başka erkek de denebilir ama bu tam anlamıyla başka bir hikaye. Şu gerilimci herif. Silas Flaneri. Bana dediğine göre Maran'a gerçek olan ile sahte olan arasındaki ayrımın bizim bir ön yargımızdan başka bir şey olmadığına kendisini inandırınca Ludmila kabak bitkisi nasıl kabak yapıyorsa öyle kitap yapan birini görme gereksinimi duymuş. Bana böyle söyledi. Kapı birden açılıyor. Ludmila giriyor. Paltosunu bir iskemlenin üzerine atıyor. Paketlerini. Ah ne harika, herkes burada. Geç kaldığım için özür dilerim. Onunla oturup çay içiyorsunuz. İrnerio da burada olmalıydı ama koltuğu boş duruyor. Buradaydı. Nereye gitti? Aa, gitmiştir. Hiçbir şey söylemeden gelir gider. İnsanlar senin evine böyle gelir giderler mi? Neden olmasın? Sen de öyle yapmadın mı? Ben ve bütün ötekiler. Ne oluyor, kıskançlık sahnesi mi? Benim ne gibi bir hakkım olacak? Hakkın olacağı bir günün geleceğini mi sanıyorsun? Böyle düşünüyorsan hiç başlamamak daha iyi. Neye başlamamak? Fincanı sehpanın üzerine koyuyorsun. Koltuktan kalkıp onun oturduğu kanepeye doğru yürüyorsun. Başlamak. Bunu söyleyen sensin Ludmila. Ama bir hikayenin kesin olarak başladığı an nasıl saptanabilir? Her şey zaten daha önce başlamıştı. Her romanın ilk sayfasının ilk satırı daha önceden kitabın dışında zaten olmuş bir şeyden söz eder. Ya da gerçek hikaye 10 ya da 100 sayfa sonra başlayan hikayedir. Ondan önceki her şey yalnızca bir ön değiştir. İnsan bireylerinin hayatları tek, kesintisiz bir öykü örgüsü oluşturur. Bu örgü içindeki her şeyden bağımsız olarak bir anlamı bulunan bir yaşama parçasını, örneğin iki insanın, her ikisinin de yazgılarını etkileyecek karşılaşmasını yalıtma konusunda atılacak her adımda, her iki insanın da kendisiyle birlikte bir takım olaylar, çevreler, başka insanlarla dokunmuş bir örgü getirdiği ve bu karşılaşma sonucunda onların ortak hikayesinden kopup ayrılacak başka hikayeler çıkacağı unutulmamalı. İkiniz, siz iki okur birlikte yataktasınız. Böylece size ikinci çoğul şahıs olarak seslenmenin zamanı geldi. Çok ciddi bir işlem çünkü bu. İkinizi tek bir özne saymakla eşit bir iş.